Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Capitalism in America, A History. Eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan ile ekonomi tarihçisi ve gazeteci Adrian Wooldridge'in birlikte yazdığı.
Tony Guzistedon tarihli bir ekonomi tarihi kitabıdır. Kitap, Kuzey Amerika'daki sömürge ekonomilerinden internet çağının şirketlerine kadar uzanan geniş bir Amerika Birleşik Devletleri anlatısı kurar. Yazarların temel sorusu şudur: Amerika nasıl dünyanın en üretken ve yenilikçi ekonomilerinden biri haline geldi?
Verdikleri yanıt yalnızca doğal kaynaklar ya da geniş bir iç pazar değildir. Asıl belirleyici girişimciliği.
Yatırım yapmayı ve eski üretim biçimlerinin yenileri tarafından yerinden edilmesini görece daha fazla kabullenen bir kapitalist kültürdür.
Bu çerçevede kitap, Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım kavramını merkezine alır. Ancak eser, tarafsız bir ders kitabı olmayı amaçlamaz. Tarihsel anlatıyı.
Amerikan ekonomisindeki verimlilik yavaşlaması, korumacılık ve eşitsizlik tartışmaları üzerine açık biçimde piyasa yanlısı bir müdahaleye dönüştürür.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yaratıcı yıkım, Amerikan büyümesinin ana açıklaması olarak sunulur.
Greenspan ve Wooldridge'e göre Amerikan kapitalizminin ayırt edici niteliği, yaratıcı yıkımı tekrar tekrar işletmesidir. Bu kavram, yeni teknolojilerin, iş modellerinin ve üretim yöntemlerinin eskilerini verimsiz hale getirmesi anlamına gelir.
Süreç yalnızca yeni şirketlerin kurulması değildir, aynı zamanda mevcut sermayenin değer kaybetmesi.
Bazı mesleklerin ortadan kalkması ve çalışanların yer değiştirmek zorunda kalmasıdır.
Yazarlar bu maliyetleri tümüyle reddetmez, fakat uzun vadeli yaşam standardı artışının bu dönüşümden ayrı düşünülemeyeceğini savunur.
Pamuk işleme, demir yolları, seri üretim ve daha sonra dijital teknolojiler bu genel mantığın farklı dönemlerdeki örnekleri olarak ele alınır.
Kitabın dikkat çekici iddiası, yeniliğin ilk aşamada pahalı ve sınırlı bir kesime dönük olsa bile,
ölçek büyüdükçe ürünleri kitleler için erişilebilir hale getirdiğidir.
Bu nedenle teknolojik değişim, yazarlar tarafından sadece şirket karlarının kaynağı değil, tüketimin demokratikleşmesinin de bir aracı sayılır.
Buna karşılık bu yaklaşım, dönüşümün kazananları ve kaybedenleri arasındaki gücün nasıl dağıldığı sorusunu ikinci plana itme eğilimindedir.
Kitabı okurken yaratıcı yıkımı hem güçlü bir açıklama çerçevesi hem de yazarların normatif tercihini belirleyen ana fikir olarak görmek gerekir. İkinci olarak,
sömürgelerden sanayi devine uzanan tarih, kurumlar ve girişimcilik üzerinden okunur.
Kitap, Amerika'nın ekonomik yükselişini kaçınılmaz bir başarı hikayesi gibi değil, belirli koşulların birleşimi olarak yorumlamaya çalışır.
Geniş topraklar, iş gücü kıtlığı, göç, doğal kaynaklar ve büyük bir ortak pazar bu koşulların parçalarıdır.
Fakat yazarlar bunların tek başına yeterli olmayacağını vurgular.
Mülkiyet haklarının görece güvence altında olması, sermaye piyasalarının gelişmesi,
şirketlerin büyüyebilmesi ve girişimcilerin yeni alanlara yönelmesi anlatının kurumsal temelini oluşturur.
Demir yolları ve büyük ölçekli sanayiler gibi örnekler, ulusal pazarı birbirine bağlayan altyapının önemini gösterir. Kitap ayrıca Eli Whitney gibi mucitlerden büyük sanayicilere uzanan biyografik kesitlerle ekonomik tarihi somutlaştırır.
Bu tercih karmaşık yapısal değişimleri dinlemesi kolay hale getirir, ancak zaman zaman tarihi büyük girişimcilerin başarılarına fazla bağlama riski taşır.
Amerika'nın büyümesi yalnızca bireysel dehanın sonucu değildir. Hukuk, finans, ulaşım ağları,
eğitim ve geniş tüketici talebiyle desteklenen kolektif bir süreçtir.
Yine de eser, girişimcinin risk alma kapasitesini merkezde tutar.
Bu yönüyle ekonomik gelişmeyi devlet planlamasından çok dene, rekabet ve özel girişim üzerinden açıklayan klasik Amerikan anlatısının kapsamlı bir örneğidir.
Üçüncü olarak, kölelik, yeni düzen ve ticaret politikası, kapitalizmin tek biçimli olmadığını gösterir, Capitalism in America.
Amerikan ekonomik tarihini kesintisiz bir serbest piyasa zaferi olarak sunmaz. Antebellum Güney'in köle emeğine dayanan ekonomisi,
kapitalist büyümenin özgür emek ve siyasi eşitlikle otomatik olarak birlikte ilerlemediğini gösteren temel bir tarihsel düğümdür.
Kitap bu dönemi ele alırken, köleliğin ekonomik yapının dışında kalmış bir istisna olmadığını, ihracat ve sermaye birikimiyle bağlantılı olduğunu kabul eder.
Bununla birlikte anlatının ağırlık merkezi, sistemin ahlaki ve toplumsal sonuçlarından çok verimlilik, yatırım ve dönüşüm üzerindedir.
Benzer gerilim, büyük buhran sonrasında Franklin D. Roosevelt'in yeni düzen politikalarının değerlendirilmesinde de görülür. Yazarlar devletin kriz dönemindeki rolünü tümüyle yok saymaz. Fakat kalıcı düzenlemelerin ve müdahalelerin dinamizmi sınırlayabileceği düşüncesine yakındır. Dış ticaret konusunda da Amerika'nın açıklık ile korumacılık arasında gidip geldiğini anlatırlar. Bu bölümün değeri ekonomik politikanın sabit ilkelerden değil, savaşlar, krizler, toplumsal baskılar ve siyasi koalisyonlardan etkilendiğini göstermesidir. Türkiye'nin geç Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in planlama ve dışa açılma tartışmalarına kadar görülen deneyimlerde olduğu gibi. Piyasa ile devlet arasındaki sınır pratikte sürekli yeniden çizilir. Kitap bu gerilimi yararlı biçimde görünür kılar fakat çoğu kez daha serbest ve rekabetçi düzenin üstünlüğü sonucuna yönelir. Dördüncü olarak, verimlilik artışıyla eşit paylaşım arasındaki ilişki kitabın cevabı eksik kalan sorusudur. Yazarlar yalnızca Amerika'nın neden büyüdüğünü değil, yenilikten doğan kazançların neden bazı dönemlerde daha geniş kitlelere yayıldığını da sorar. Bu soru kitabın güncel önemini artırır. Çünkü yüksek verimlilik, otomatik olarak ücretlerin, fırsatların ve servetin dengeli paylaşılacağı anlamına gelmez. Sanayileşme dönemlerinde kitlesel üretim, daha önce lüks sayılan bazı malları sıradan hanelerin alabileceği ürünlere dönüştürmüştür. Yazarlar bu erişilebilirliği kapitalizmin demokratikleştirici yönü olarak görür. Ancak çağdaş dönemde gelir ve servet eşitsizliğinin artması, aynı mekanizmanın herkes için aynı sonucu üretmediğini ortaya koyar. Eğitim farkları, bölgesel ayrışma, iş gücü piyasasındaki dönüşüm ve piyasa gücünün büyük şirketlerde yoğunlaşması bu meselenin önemli parçalarıdır. Kitap bu sorunları kabul etse de çözüm arayışında ağırlıkla büyümeyi, yeniliği ve girişimciliği korumaya odaklanır. Eleştirmenlerin temel itirazı da burada toplanır. Demokrasi, özgürlük, çalışma güvencesi ve ekonomik değişimin maliyetini kimin taşıdığı gibi sorular. Yalnızca teknoloji karşıtlığı şeklinde açıklanamayacak kadar kapsamlıdır. Dolayısıyla eser, eşitsizlik tartışmasına güçlü bir tarihsel soru getirir. Fakat yeniden dağıtım, sosyal koruma ve kurumsal denge konularında daha sınırlı bir yanıt verir. Okur için en verimli yaklaşım, kitabın büyüme vurgusunu bu açık sorularla birlikte tartmaktır. Son olarak, Fayd'in dinamizm eleştirisi. Kitabı geçmiş anlatısından güncel bir piyasa savunusuna taşır. Bu eser, geçmişi anlatmakla yetinmez. Günümüz Amerikan ekonomisi için bir uyarı metni işlevi de görür. Greenspan ve Wooldridge, üretkenlik artışındaki yavaşlamayı, girişimcilik enerjisinin zayıflamasını ve siyasette korumacı eğilimlerin güçlenmesini kaygı verici bulur. Onlara göre Amerika'yı güçlü kılan şey, değişimden doğan kısa vadeli kayıpları göze alabilmesi ve kaynakları daha üretken alanlara aktarabilmesiydi. Bu nedenle ticarete kapanma, yerleşik şirketleri koruyan kurallar ve yeniliği zorlaştıran uygulamalar uzun vadeli dinamizm için tehdit sayılır. Kitabın bu yönü onu salt kronolojik bir ekonomi tarihinden ayırır. Yazarlar açıkça geçmişteki kapitalist enerjinin yeniden canlandırılmasını savunur. Ancak bu reçete tartışmalıdır. 2008 küresel finans krizine giden süreçte Greenspan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak rolü kitapta sınırlı biçimde ele alınır. Bu eksiklik, serbest piyasa kurumlarının başarısızlıkları ve finansal risklerin kamuya maliyeti hakkında daha derin bir öz eleştiri bekleyen okurlar için önemlidir. Ayrıca ekonomik dinamizmin tek ölçüsü şirket kuruluşları veya verimlilik değildir. İstikrarlı istihdam, erişilebilir eğitim ve toplumsal güvende dönüşüm kapasitesini etkiler. Yine de kitap, korumacılık ve durgunluk tartışmalarında tarihsel karşılaştırma yapmaya yardımcı olur. En güçlü tarafı, yeniliği soyut bir övgü olarak değil, kurumlar, yatırım ve rekabet üzerinden işleyen bir süreç olarak ele almasıdır. Sonuç olarak, Capitalism in America, ekonomi tarihine giriş yapmak isteyen, Amerikan iş dünyasının gelişimini merak eden ve güncel büyüme tartışmalarına tarihsel arka plan arayan okurlar için değerli bir kitaptır. Özellikle girişimcilik, teknoloji, ticaret ve kamu politikası arasındaki bağları geniş bir zaman çizelgesinde görmek isteyenler. Eserden çok şey çıkarabilir. Anlatımın erişilebilir olması ekonomik kavramların yalnızca teknik modellerle değil, sanayiler ve önemli aktörler üzerinden açıklanması da kitabı genel okura yaklaştırır. Akademik bir başvuru eseri gibi tüm tartışmaları eşit ağırlıkla ele almasını beklememek gerekir. Kitap, açık biçimde yaratıcı yıkımı ve daha dinamik piyasaları savunan bir bakış açısına sahiptir. Bu nedenle eşitsizlik, emek ilişkileri, ırk, kölelik ve finansal krizler konusunda farklı tarihçilerin ve iktisatçıların çalışmalarını da okumak denge sağlar. Benzer Amerikan ekonomi tarihi kitaplarından ayrıldığı nokta, alanın büyük bir kısmını tek bir ana kavram, yaratıcı yıkım, etrafında birleştirmesidir. Greenspan'ın makroekonomi ve politika deneyimiyle Wooldridge'in iş tarihi anlatıcılığı, kitaba hem güncel politika iddiası hem de akıcı bir geniş perspektif kazandırır. En yararlı okuma biçimi, kitabı kapitalizmin kesin ve eksiksiz savunusu olarak değil, Amerikan refahının yenilik, risk, yatırım ve kurumsal esneklikle nasıl ilişkilendirildiğine dair güçlü fakat tartışmalı bir yorum olarak değerlendirmektir. Destek olmak isterseniz Alan Greenspan, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.